bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kendi yurdunda sürgünsün. Erdal Atabek, Altın Kitaplar Yayınevi 7. basım. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Pınar Yılmaz. Bahar sürgünü. Tohumdan toprağa sürdüler. Akarsuydun, yüzlerine sürdüler seni. Işıdı yüzleri doğan güne karşı. İnsana sürdüler seni, ağaçlara sürdüler. Yeşil dal uçlarında bahar sürgünü doğmaların bundandır. Erdal Atabek. Ülkemin gerçek sahiplerine. Sürgünlük bir yaşam biçimi. Kendi yurdunda sürgünsün kitaplarımın arasında özel bir yer aldı. Azime Korkmazgil'in beni çok duygulandıran mektubu, adının kitabın basımında unutulmasından ötürü özür dilerim, Mehmet Başaran'ın kitabı ödüllendiren yazısı, Cumhuriyet gazetesinde çıktı, çok sayıda okur mektubu kitabı zenginleştiren katılımlar oldu. Sonra yeniden düşündüm. Gerçekten de insan kendi yurdunda sürgün olabilirdi. Kavramın genişlediğini fark ettim. Belki kendi evimizde bile sürgün olabilirdik. Kendi içimizde bile sürgün olabilirdik. Hayattan yalıtılmış, duygulardan yoksun bırakılmış insanlar aslında sürgün değil miydi? Hepimiz zaman zaman sürgünde yaşamanın hüznünü duymuyor muyduk? Bir anlamda dünya sürgünlüğüydü bu. Belki de sürgünlük bir yaşama biçimi olmuştu. Şimdi kitabın yeni basımı yapılırken bunları düşünüyorum. Belki bu kitap eksiktir ve tamamlanmayı bekliyordur. İleride başka sürgünlük biçimlerini de eklemeyi düşünüyorum. İnsanı anlamanın sonu var mı ki? Doktor Erdal Atabek. Sevgili Erdal Atabek, kendi yurdunda sürgünsünü, bu sımsıcak kitabı, sesi, bakışları, duruşu sımsıcak, üniversiteyi kazandığı halde olanaksızlıktan okuyamayan bir köylü delikanlı getirdi dün gece. Mahmut, köyün Ramazan pidesini pişiriyor. Emeğinin ötesinde bir şey de, sizi okuyarak duyduğu şeyleri de paylaşmak istedi. Dün sabah içinde oturduğum odayı boyamak istedim. Kıştan çıkmışız, duvarlar is, duman lekesi. Sevdiğim onca insanın resimleri, kitaplık, bir de televizyon. Her şeyi indirdim, arkalarına gelen yüzeyi boyadım. Yerleştirirken televizyonla regülatörün yeniden nasıl takılacağını bilemedim. Gün sona erdi, akşamüstü yorgun, mis kokulu bir pide almak üzere avuç içi kadar fırına uğradım. ''Sen acaba takabilir misin?'' dedim Mahmud'a. ''İşten sonra uğrayayım.'' dedi çocuk. İşten sonra uyumuş. Gece yarısı kendine geldiğinde yine de yorgun ama ivedi ivedi bitirmiş yastığının altında duran kitabınızı. Böyle anlatıyor kendisi. Işığımı yanıyor görünce çalmış kapımı. Televizyonumu taktı, ayarladı. ''Hocam'' dedi. ''Az önce bitirdiğim kitabı dayanamadım, size getirdim.'' Aldım kendi yurdunda sürgünsünü, çekildim köşeme. Şimdi 1 Mayıs gününün sabahı. Ülkemde neler olabilir bugün bilmiyorum. Ben en son 1 Mayıs'ı 1980 Mayıs'ında Berlin'de emekçilerle yürüyen Ozan Hasan Hüseyin'in bir mektubunda yaşamıştım. 9 yıl geçmiş. Işık, ışık daha yok. Kendi yurdunda sürgün oluşu, iliklerinde duyumsayan yüz binlerden biriyim. Ne güzel demişsiniz. Neruda barışı sağlamak için kapısı kendisine açılan her eve giriyordu. Size nasıl teşekkür etmeli? Dün gece 250 sayfalık büyük bir destandı okuduğum. İnsanlara pideler pişirerek yaşamını kazanan, her akşam ter içinde yoksul köy evine çekildiğinde kendi yurdunda sürgünsünleri okuyan sıcacık bakışlı Mahmut'a nasıl teşekkür etmeli? Kızımın adı Barış, oğullarımın adı Ufuk ve Temmuz. Az önce telefon ettim onlara, Ankara'ya. Silik soluk bir bayramı tek başıma kutlamak istemedim. Şimdi kırlara doğru yürüyeceğim dedim. Biraz hüzünle, daha coşkuyla kitabınızdan söz ettim. Okuduk elbet, elimizin altında dediler. Bu mektubu bilemiyorum, Cumhuriyet'e mi yollamalı yoksa altın kitaplara mı? Selam, sevgi, saygı, çok sevgiler. Azime Korkmazgil. Ön söz yerine. İnsanı anlamak, insanın korkularını anlamak, insanın susmalarını anlamak, insanın kapanmalarını anlamak güç ama gerekli. İnsanımız hep güçlüklerde yaşadı. 80'lerden beri daha güçlüklerde yaşıyor. Acılarla, öfkelerle yaşıyor. umarsızlıklarla yaşıyor. Ama insan burada kalamaz. Çözümü gene kendisi bulacaktır. Geleceğini kendisi kuracaktır. Umudunu kendisi yaratacaktır. Nedenini anlayarak, nasılını bularak. İnsanı anlamak gerekiyor. İnsana güvenmek gerekiyor. Toplumun bu sürecindeki insanı yazmak istedim. İnsansız ne olur ki? Erdal Atabek. Kendi yurdunda sürgünsün. Bodrum Belediye Başkanı burada Türkleri istemiyoruz demiş. Herkes kızdı, ben düşündüm. Düşündüm, belediye başkanını haklı buldum. Haklı ve açık sözlü. Biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz. Para kimdeyse Bodrum'a da o gitsin. Para deyince de mark, dolar. Gerçek bu değil mi? Neden kızıyoruz belediye başkanına? Duygusallıktan, haddini bilmezlikten, durumunu görmezden gelmekten. Belediye başkanı gelin dese ne olacak? Kim gidecek? Kim gidebilecek? Biraz soruşturdum. Bir haftalık tatil 500 binle 1 milyona çıkıyor. Buyurun 5 kişilik aile bir hafta tatil yapın. Yapın da görelim. Yazın bir haftalık tatile birkaç milyon lira ayıracak varsa gitsin. Böylece Türkiye'nin güneyi, güneybatısı Türklere kapandı. Ege'nin bir bölümü de böyle sayılır. Marmara'nın ne olduğu da belli değil. Karadeniz'i turizme açıyoruz. Denizi soğuktur, dalgalıdır ama olsun. Tatil de tatildir. Kenan Paşa'mın turizm mevsimini Karadeniz'de açmasının da bir işaret olduğunu unutmayalım. Turizm mevsimini açarken yapılan silahlı kuvvetler uyarısı da ek bir yarar sayılmalı. Neyse, hazır Türkleri açıkken Karadeniz'e gitmeli. Oraların da eli kulağındadır. Paralı turist bastırdı mı? Kapandı gitti. Kıyılar kapanınca ne oluyor diye haritaya baktım. Tasalanacak bir şey yok. Çok şükür Bursa var, Konya var, Ankara da var, Kayseri var, Sivas var. Bu yaz Yeşil Cami'yi görürüz. Gelecek yaz Mevlana Türbesi'ni, öbür yaz Ankara Kalesi'ni. Yani tatil deyince şart mı deniz, şart mı güneş? Onları da bir yerlerden geçerken görüveririz. Kendi yurdunda sürgün olmaktır bunun adı. Kendi yurdunda sürgünlük. Kendi yurdunda, kendi yurduna hasretlik. İnsan kendi yurdunda da sürgün oluyor. İnsan kendi yurduna da hasret kalıyor. Bunu düşünüyorum, bunu duyuyorum acı acı. Yakıcı bir acıyla duyuyorum. Birisi çizmeli bunu, gözümüze çizmeli. Kıyılarımıza nasıl dikenli tel çekildiğini çizmeli. Marklardan, dolarlardan oluşmuş bir dikenli tel. İçeriden gelenler için dikilmiş bir dikenli tel. Dışarıdan gelenlere çiçekler, folklor ekipleri. İçeriden gelenlere dikenli tel. Markların, dolarların dikenli teli. Kapitalizmin dikenli teli. Dikenli tel genişliyor, genişliyor, bütün ülkemi sarıyor. Dikenli tel genişliyor, genişliyor, bütün insanlarımızı sarıyor. Bütün insanlarımızı mı? Yok, yanlış. Bütün insanlarımızı değil, emeğiyle geçinen insanlarımızı sarıyor. İşçileri, memurları, emeklileri, gençleri, işsizleri. Çarşıya, pazara, o ışıklı vitrinlere hasret bırakılanları. Yüksek fiyatların dikenli teliyle çevrili o birbirinden güzel şeylere, o birbirinden gerekli şeylere hasret bırakılanları. Dikenli tel sadece tarlalara, bahçelere çekilmiyor. Dikenli tel düşüncelerimize çekiliyor. Duygularımıza çekiliyor, kitaplarımıza çekiliyor. Gazetelerimize çekiliyor, aklımıza çekiliyor, yüreğimize çekiliyor. Duyduğumuz acı budur. Hasan Hüseyin acıyı bal eylemek demişti. Acıyı bal eylemek, acıyı bilince dönüştürmektir. Hasan Hüseyin bunu söylemişti. Acıyı bilince dönüştürmek. Yüreğin acısı bilince dönüşünce ellerin dikenli tele uzanır. Ellerin dikenli tele uzanır. Dikenli teli ellerinle tutarsın. Telin dikenleri eline batar. Ellerin dikenli teli tutar, zorlar. Ellerin kanar. Kanayan elinin acısını duymazsın. Teli bükersin, uzaklaştırırsın. Ellerin kanar, ellerle dikenli teller karşı karşıyadır. Ellerle tellerin savaşı insanlığın tarihidir. Sen tellerle boğuşurken insanlık tarihi yeni bir sayfasını yazar. Ellerin kanar ve sen bu tel hiç bükülmeyecek, boşuna uğraşıyorum dersin. Ellerinin acısını duyarsın. Ellerim kanıyor dersin. Bu telle boşuna uğraşıyorum. İki elin vardır, iki elin yan yanadır. İki eline bakarsın, yan yana duran iki eline. Tellere sımsıkı yapışmış, damarları çıkmış, kanları parmaklarından süzülen iki eline. Dikenli tel biraz uzaklaşmıştır ama hiçbir yerine bir şey olmamıştır. Bu telle başa çıkamayacağım galiba dersin. Bu duygu korkutur seni. Korkutur ve ürkütür. Birden yanında iki el daha görürsün. İki el daha gelmiş, tele yapışmıştır. Tel biraz daha uzaklaşır. O iki elden de kanlar akmaktadır. Ama yüreğin sevinçle dolar. İki el daha dersin. İki el daha gelir, tele yapışır. iki el daha, iki el daha, iki el daha, iki el daha, daha, daha. Şimdi dikenli tel zorlanmaktadır. Dikenli tel terlemektedir. Dikenli tel kanamaktadır. Sen çoğaldıkça o gerilemektedir. Sen çoğaldıkça o parçalanmaktadır. Sen çoğaldıkça o azalmaktadır. Şimdi ellerin acımaktadır ama yüreğinin acısı dinmiştir. Ellerinin acısı da geçecektir. Ve sen yeniden düşüneceksin. Eli acımayan yürek acısını yenemez. Kendi yurdumda sürgünüm demiştin. Doğruydu bu. Ülkenin güneyinin, güneybatısının, Ege'nin kıyıları artık seni istemez olmuştu da kendini yaz sürgünü duymuştun. Şöyle ülkenin kıyılarını gözünün önüne getirmiştin. Sana bırakılan yerleri düşünmüştün. Sonra önüne bir Türkiye haritası açıp bakmıştın. Güney kıyıları kapalıydı. Güneybatı kapalıydı. Ege kapalıydı. Marmara şöyle böyle. Haritaya uzun uzun bakmıştın. Aklına başka bir harita gelmişti. İlkokuldan beri okuduğun, kitaplarda hep gördüğün başka bir harita. Sevranlaşmasının haritası. Anımsadın mı o haritayı? Hani Adana ve çevresi Fransızlara verilmişti. Antalya yöresleri İtalyanlara, İzmir Yunanistan'a, Ege'nin bir bölümü Yunanistan'a, İstanbul işgal kuvvetlerinin denetimine verilmişti. Sana İç Anadolu bırakılmıştı. O da nasıl bırakılmıştı? Egemen güçlerin dikenli telleriyle çevrilmişti. Gücünden yoksun, haklarından yoksun bırakılmıştın. Birdenbire anımsadın bunu, irkildin. Sana yeni bir sevranlaşması gibi geldi bu görünüm. Kıyılar gene kapatılmıştı. Sen gene istenmeyen adam olmuştun. Hasta adam. Bunu düşündün. Silahlar yerine marklarla, dolarlarla kuşatılmış hasta adam. Markların, dolarların dikenli teliyle kuşatılmış hasta adam. İçinden Sivas'a gitmek geldi. Denizi, güneşi olmadığı için sana bırakılan Sivas'a. Sivas'taki eski okul binasına gitmek geldi içinden. Hakimiyeti milliyeyi aramak geldi içinden. Manzara-i umumiyeyi yeniden yaşamak. Nicedir sev deyince porselen yemek takımlarının anlaşıldığını düşündün. Sev porselenleriyle ünlü bir Fransız kentidir. Biz onu parçalanmak istenen ülkemize çekilen dikenli tel olarak biliriz. Ellerimizle, ellerimiz kanayarak parçaladığımız bir dikenli tel. Ama markların, dolarların egemenleri için sev porselen yemek takımları demektir. Müzayedelerde alınır, satılır. Mark dolar egemenleri için kıyılar da alınır satılır, boğaz da alınır satılır, insan da alınır satılır. Kendi yurdumda sürgünüm demiştin. Neden sürgündün peki? Düşün bunu, neden sürgündün? Düşünmen gerekiyor. Bunu düşünmeden hiçbir şeyi anlayamazsın. Evet, neden sürgündün? Yazları güney kıyılarına gidemediğin için mi? Böyle düşünüyorsan sen hiçbir şeyi anlayamamışsın. Şimdi güney kıyılarına gidebilseydin sürgün olmayacak mıydın? Yaz aylarında oto tamirhanelerinde arabaların altına yatıp çalışan 12 yaşındaki çocuk kendi yurdunun sürgünü değil miydi? Yaz aylarında iki tekerlekli arabasına kavun, karpuz doldurup tenhalaşmış kent sokaklarında terini silip dolaşan seyyar satıcı kendi yurdunun sürgünü değil miydi? İş yerinde sendika kurmak istediği için atılıp da derdini kimselere açamayan eski işçi kendi yurdunun sürgünü değil miydi? Bir bahane bulunup okulundan atılan üniversiteli genç kendi yurdunun sürgünü değil miydi? Yılların birikimi olan emekli geliriyle sürünen emekli kendi yurdunun sürgünü değil miydi? Bütün bunları anlaman için yazın güney kıyılarına gidememen mi gerekiyordu? Sen para düzeninin sürgünüsün. Sen, siz, hepiniz para düzeninin sürgünüsünüz. Adına kapitalizm dedikleri işte budur. Sen kendi yurdunda kapitalizmin sürgünüsün. Hasan Hüseyin acıyı bal eylemek demişti. Acıyı bal eylemek bunu bilmektir. Bunu bilmek ve yüreğinin acısını ellerine duyurmak. Ellerinle dikenli teli tutmak ve onu parçalamak. Barış ile Adalet. Bandırma'dayız, imza gününde. Bandırma 1. Kültür ve Sanat Festivali yapılıyor. Bir işçi kitabımı imza için getiriyor. İşçi olduğunu sorum üzerine söylüyor. Kitabı kime imzalıyoruz? Çocuklarıma imzalamanızı istiyorum. İki çocuğu da yanında. Biri kız, biri erkek. 6-7 yaşlarındalar. Yavrularımızın adları ne? Oğlumuzun adı Barış, kızımınki Adalet. Bir an öyle duruyorum. Ne güzel Barış'la Adalet'i yan yana görmek. Duygularım birbirine karışıyor. Geçmiş yıllar hızla gözümün önünden geçiyor. Yıllar boyu süren duruşmalarda sanık sandalyesinde otururken ara sıra yargıçların oturduğu kürsüye bakardım. Barış'la Adalet'i yan yana görmek için bakardım. Kimi zaman hapishane koğuşundan, kimi zaman evinden geldiğim duruşmalarda. Yıllar boyu süren duruşmalarda. Barış'la Adalet'i yan yana görmek için bakardım. Göremezdim. Şimdi onları böyle yan yana görmek, birdenbire içim kabardı dedikleri anı yaşadım. Ne güzel Barış'la Adalet'i böyle yan yana görmek dedim. Küçük yavruları yanıma çağırdım. Saçlarını sevdim. Gözlerim dolmuş muydu bilmiyorum. Kitabın ilk sayfasını açtım. Hep barış ve adalet içinde yaşamanızı isteyerek sözlerini yazdım. Barış'la Adalet güleç yüzleriyle duygularımı belki de sezerek, o çocuk duyarlılıklarıyla belki de beni anlayarak kitaplarını aldılar, babalarıyla birlikte gittiler. Kitap insan sıcağıydı. Sözüm sanadırı daha yazmamıştım. Birden onlar için bir kitap yazmak istedim. Barış ile Adalet için. Çocuklarına Barış ve Adalet adını koyan işçi babalarına, tanımadığım annelerine şükran duydum. Onlar bana ne güzel bir armağan vermişlerdi. Artık yazacağım bütün yazılarda onların da hakkı, onların da emeği olacaktı. Artık her yazıyı biraz da onlar için yazacaktım. İnsan olmanın sonu yoktur. İmza günlerini seviyorum. İmza günlerini müşteri bekleyen pazarcı gibi duyanlardan değilim. Çok okur geldi, az okur geldi hesabının da bir önemi yok. Yazanla okuyanın buluşmasını seviyorum. Okurla yazar arasındaki bir anlık iletişim heyecan vericidir. Bir anlık iletişimdir bu ve çok değerlidir. Okur bir sözcüğü sorar, bir düşünceyi, bir duyguyu ya da hiçbir şey sormaz. Sadece yazara bakar. Onu derinliklerinde görmeye çalışır. Nasıl biri olduğunu, iç kimliğini, davranışını, oturuşunu, kalem tutuşunu, ilgisini, hayata bakışını, gözlerini, sevgisini, hayatını görmeye çalışır. Sadece bir andır bu. Bir anlık iletişim ve çok değerlidir. Ben de karşımda duran okura bakarım. Bir anlık bakış. Onu görmeye, onu anlamaya, onu sevmeye yeterli bir an. Öğrenci mi olduğunu, çalıştığını mı, nerede, ne iş yaptığını sorarım. Öğrencidir, öğretmendir, işçidir, subaydır, assubaydır, yargıçtır, doktordur, diş hekimidir, hemşiredir, ev kadınıdır, şofördür, insandır. Onlar benim halkımdır. Onlar kitap deyip gelmişlerdir. Onlar imza deyip gelmişlerdir. Onlar bizim yazarlarımız deyip gelmişlerdir. Ah benim çileli halkım, benim çileli insanlarım. Hepiniz bensiniz, ben hepinizim. Keşke sözcükler daha güçlü olsaydı. Keşke sözcükler kağıtları tutuştursaydı. Yüreğimle kağıtları yaksaydım. Sevgi yüreğe ağır gelirse nasıl yazmalı? Bilmiyorum ki. İzmit'te bir imza gününde İlhan Selçuk'la beraberiz. İlhan Selçuk. Her zaman incelikli, her zaman zarif, her zaman doğrudan yana, her zaman insan. Evet, her zaman insan. Her zaman insan olmanın ne güç olduğunu düşünüyorum. Ziver Bey Köşkü'nde işkence görürken de, bir imza gününde otururken de, bir kadeh rakı içerken de, bir insanın elini sıkarken de, dostlarıyla konuşurken de, masasında oturup yazı yazarken de insan olmak. Ne güç ama ne güzel. Yanımda kitaplarını imzalayan İlhan Selçuk'a bakıyorum. Göğsüm onurla kabarıyor. Onunla birlikte kitap imzalıyor olmaktan değil, onun okuru olmaktan, onunla aynı çağda yaşamaktan, onunla aynı ülkede olmaktan, onunla aynı dili konuşmaktan, onu tanıyor olmaktan onur duyuyorum. Onunla acılarım azalıyor. Onunla daha insan oluyorum. Onunla var oluyorum. Sevgi yüreğe ağır gelirse nasıl yazmalı? Bilmiyorum ki. O imza gününde bir genç geliyor. Elinde iki çorap. Birini İlhan Selçuk'a veriyor, birini de bana. Az önce kitap imzalatmıştı. Gitmiş, az ötedeki çorapçıdan iki çorap almış. İlhan Selçuk önündeki imza kuyruğundan başını kaldıramıyor. Genç çorapları bana veriyor. Bir ara İlhan Selçuk'a bir gencin çorap getirdiğini söylüyorum. Aynı anda da bir başka çorabı anımsıyorum. Pernavut'tayım. Pernavut, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı bir bucak. Orada askerlik yapıyorum. Tabip asteğmenim. Pernavut'un adı Bucak, kendisi köy. Orada ilk muayenehanemi açmıştım. Muayenehanem zemini toprak büroda. Daha önce bakkal dükkanıymış. Raflarına ilaçlarımı koymuşum. Bir yerli sedir hasta muayene yeri olmuş. Doktor yok. Oraya gelen yedek subay doktorlar muayenehane açıyor. Eczanede olmadığından ilaçları da doktor veriyor. Doğuyu ilk görüşüm. Yıl 1955-1956. 30 yıl öncesi demek. Biz de az şey görmemişiz. Dağ köylerinden bir hasta getirmişler, bir genç kadın. Kat kat örtülerin, kat kat giysilerin altından çıkan kadın dalgın yatıyor. Ateşi yüksek, öyle dalgın yatıyor, hiç sesi çıkmıyor. Dikkatle muayene ediyorum. Yukarıdaki delikten ışık alan, her yanı kapalı bir göz odada. Karnındaki lekeleri daha iyi görmek için ışık istiyorum. Lamba getiriyorlar. Tifo bu. Yeniden bakıyorum. Evet, tifo. Muayene bitiyor. Leğen, su getiriyorlar. Ellerimi yıkıyorum. Getirenler Türkçe bilmiyor. Köyden biri konuşmalarımızı çeviriyor. Dağ köyleri Kürt. Yanındakilere durumu açıklıyorum. O zaman tifonun ilacı olan kloramisetin yeni çıkmış. Kars'taki eczaneden almışım. Onu veriyorum. Nasıl kullanacaklarını iyice anlatıyorum. Bir hafta sonra hastayı mutlaka yeniden getirmelerini söylüyorum. Peki diyorlar. Parasını söylerken düşünüyorum. İlaç yeni ve çok pahalı. Hem ilaca hem de bana para verecekler. Ya paraları yok da vazgeçerlerse? Bunu düşünüyorum. Hastanın bu ilacı alması kesin zorunlu. İlaç parasından daha az bir rakam söylüyorum. Çok saygılılar. Ellerime sarılıyorlar. Ellerimi çekiyorum. Tohtur Bege Şükran diyorlar. Hastalarını sırtlarına alıp gidiyorlar. Gerçekten bir hafta sonra geliyorlar. Hasta düzelmiş. Gene aynı odada görüyorum. Hastanın gözleri açılmış. Muayene ediyorum. İyi. Gerçekten düzelmiş. Dünyalar benim oluyor. Muayene biterken hasta ellerime sarılıyor. Ellerime sarılıyor. Anlamadığım sözler söylüyor. Sözleri anlamıyorum ama sesleri anlıyorum. Teşekkür ediyor. Ellerimi çekmek istiyorum. Bırakmıyor. Ellerime bir şey vermeye çalışıyor. Bir çift çorap. Bana bir çift çorap veriyor. Yanındakiler bir şey söylüyor. Köydeki adam sözleri çeviriyor. Gelin iyileşti. Kendi elleriyle size bir çorap ördü. Onu kabul etmeniz için yalvarıyor. Çorabı alıyorum. İyileşen genç kadının elleriyle ördüğü bir çift çorabı. İyi ki oda karanlık. Gözlerimden akan yaşları kimse görmüyor. Hastanın ellerini tutuyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. İnsan olmanın kaç yolu var? Yıllar sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri yıllıkları için bir yazı yazmamı istiyorlar. O yazıda bu çorap güzelliğini yazmıştım. Bu insan güzelliğini. Ne yazık ki o çorabı koruyamadım. Ne yazık ki o çorap şimdi muayenehanemde bir çerçeve içinde değil. O genç kadına ne çok borçlandım. Bu yazı o borcun ödenişi mi? O borç ödenir mi ki? O borç benim şükranımdır. İnsan olmanın sonu var mı? Şimdi düşünüyorum da kendi yurdunda sürgünsün. Öğretmenler. Öğretmenler. Kendi yurdunda sürgünsün deyince aklıma ilk gelen hep onlar olmuştur. Yurdumun çileli insanları. Yurdumun yalnız insanları. Yurdumun atsız kahramanları. Okuyan, okutan, öğrenen, öğreten, yetişen, yetiştiren, büyüyen, büyüten, inanan, inandıran, yaşayan, yaşatan insanları. Yeryüzü ışığının insanları, yurdumun prometeleri, yurdumun sisifosları, ilkokul öğretmenleri, insanın ilk yontucuları, insanın ilk ressamları, insanın ilk öykücüleri, insanın ilk tanrıları, insanın ilk düşleri, ortaokul öğretmenleri, lise öğretmenleri, meslek okulu öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler, Türkçe öğretmenleri, tarih öğretmenleri, coğrafya öğretmenleri, fizik öğretmenleri, matematik öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri, Almanca öğretmenleri, Fransızca öğretmenleri, biyoloji öğretmenleri, kimya öğretmenleri, felsefe öğretmenleri, psikoloji öğretmenleri, jeoloji öğretmenleri, müzik öğretmenleri, resim öğretmenleri, jimnastik öğretmenleri, bize dünyayı öğretenler, bize bizi öğretenler, elinizi öpüyorum.